Ayrım 3.
Sayfa 28. İzmir'de hacı olmanın başka anlamları vardı. İzmir'de bazı aileler için hacca gitmek İslam'ın şartı değil, kamufle olabilmenin en iyi yöntemiydi. Hacı olan Evliyazade Mehmet Efendi'nin ne kendisinin ne de ailesinin günlük yaşamı bir değişikliğe uğradı. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin yaşamı ve çocuklarının eğitimi bir batılı gibiydi. Batı yaşam tarzını benimseyen Evliyazade Mehmet Efendi'nin bu nedenle Balocu Vali Hacı Naşit Paşa nezdinde itibarı hayli yüksekti. Ve tarih 5 Nisan 1892. Evliyazade Mehmet Efendi'nin ikinci kez belediye başkanlığına gelmesi bu kez atamayla değil seçimle oldu. Ancak belediye seçimi hayli hareketli geçti. İzmir'e yine bir eski sadrazam vali olarak atandı. Abdurrahman Nurettin Paşa 1891 Kasım'ında İzmir'e vali olarak gelip belediye başkanı Helvacızade Emin Bey ile çatışınca belediye meclisinin yeni bir seçimle yenilenmesini istedi. Dürüstlüğüyle tanınan Vali Abdurrahman Nurettin Paşa belediyenin eski heyetinden tek bir kişinin yeniden seçilmesini istemediğini belirtmekten geri durmadı. Seçimin güvenli geçmesi, hile yapılmaması ve en önemlisi eski üyelerin tekrar seçilmemesi için Vilayet İdare Meclisi üyesi güvendiği iki kişiye seçim kontrol görevi verdi. Bu iki isimden biri Evliyazade Hacı Mehmet Efendi, diğeri ise Sefer Efendi'ydi. Nisan ayı başında seçimler bitti. Seçim sonucunda Uşakizade Sadık Efendi, Evliyazade Hacı Mehmet Efendi, Yemişçizade Sabri Efendi, Dellalbaşızade Ragıp Efendi, Halim Ağazade Halid Efendi, Kağıtçı Şerif Ali Efendi, Balyoszade Matyos Efendi, Kostaki Efendi ve Akkaş Yorgu Efendi belediye heyetini oluşturdu. Uşakizade Sadık Efendi ile Balyoszade Matyos Efendi eski meclis üyeleriydi ve Vali Abdurrahman Nurettin Paşa'nın karşı çıkmasına rağmen yeniden seçilmişlerdi. Üstelik Uşakizade Sadık Efendi en yüksek oyu almıştı. Abdurrahman Nurettin Paşa'nın belediye başkanlığından aldığı Helvacızade Emin Efendi ile Uşakizade Sadık Efendi akrabaydı. Dipnot: Uşakizade Sadık Efendi Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım'ın dedesidir. Aynı ailenin çocuklarıydılar. Helvacızade Hacı Ali Efendi Uşak'tan İzmir'e gelince Uşakizade namını kullanmaya başlamıştı. Hacı Ali Efendi'yi takip ederek İzmir'e gelen ailenin diğer kolu ise Helvacızade namını kullanmayı sürdürmüşlerdi. Uşakizadeler ile Evliyazadeler birbirlerine çok yakındılar. Öyle ki İzmir'in bu iki büyük ailesi birkaç yıl önce yaşamları boyunca unutamadıkları o acılı olay başlarına gelmeseydi dünür bile olacaklardı. Uşakizade Hacı Ali Efendi'nin oğlu Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin kızı Gülsüm'le evlenecekti. Hazırlıkları günler öncesinden başlayan düğünü İzmirliler merakla bekliyordu. Ancak düğüne bir gün kala damat Uşakizade Yusuf Efendi intihar etti. Sadece Uşakizadeler değil, kentin yakışıklı gençlerinden Yusuf'un bu ani ölümü herkesi sarstı. Bu olay Uşakizadeler ile Evliyazadeleri birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Bu nedenle belediye meclis üyeliği seçimlerinde birbirlerine destek olmuşlardı. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi, Uşakizade Sadık Efendi'nin belediye başkanı olmasını çok istiyordu. Ancak valinin en çok oyu alan Uşakizade Sadık Efendi'yi belediye başkanlığına atayıp atamayacağı kentte konuşulup tartışılırken, meydana gelen bir olay yerlisi ve yabancısıyla tüm İzmir'i şoke etti. Ve ne yazık ki bu tatsız olay da yine Uşakizadelerin başına geldi. Uşakizade Süleyman Tevfik Paris'te öğrenim görmüştü. İzmir'e dönünce vatan ve hürriyet üstüne yazdığı şiirler yüzünden 2. Abdülhamid'in istibdat rejiminin hışmına uğramış, Bağdat'a sürgün edilmişti. 5 yıl süren sürgünün ardından İzmir'e dönmüş ve gönlünü bir genç kıza kaptırmıştı. Ancak genç kız aşkına karşılık vermiyordu. Ve bir gün Elhamra gazinosunda sevgilisinin karşısına geçip tabancayı şakağına dayayarak intihar etti. İki kardeşin önce Yusuf ardından Süleyman Tevfik'in intiharı Uşakizade ailesine büyük ruhsal yıkıma yol açtı. Dipnot: Uşakizadeler yıllar sonra aynı acıyla bir kez daha karşılaşacaklardı. İki amcası da intihar eden ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in oğlu Vedat da yaşamına aynı şekilde son verecekti. İkinci kardeşinin de şoke ölümüne dayanamayan Uşakizade Sadık Efendi belediye meclisi üyeliğinden ayrıldı. Acısını unutabilmek için oğlu Muammer'e bıraktığı halı alım satımı ve nakliyecilik işinin başına tekrar döndü. Latife, Halit Ziya Uşaklıgil gibi torunlarıyla teselli buldu. İkinci kez belediye başkanı. Vali Abdurrahman Paşa Uşakizade Sadık Efendi'den sonra en çok oyu alan Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'yi belediye başkanlığına atadı. Uşakizade Sadık Efendi'nin istifasından sonra Vali Abdurrahman Paşa'nın tepkisini almamak için Balyoszade Matyos Efendi de istifa etti. Böylece belediye meclisi yeni üyelerden oluştu. Belediyede gerçekleştirilen bu yenilenme sadece başkanlık ve meclis üyeleriyle sınırlı kalmadı. Bir önceki dönemde işe alınan belediye kadrosunun %70'i tasfiye edildi. İkinci kez göreve gelen Evliyazade Mehmet Efendi vilayette tekrar iyi ilişkiler başlattı. İyi ilişkilerden kasıt Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin valinin sözünden çıkmamasıydı. Bu çerçevede Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin belediye başkanlığı dönemi belediyenin tekrar vilayetin bir şubesi haline gelme süreci olarak değerlendiriliyordu. Ancak şanslıydı. Göreve geldiği ilk günlerde vilayet binasında sığıntı gibi duran belediyeyi yeni binasına taşıttı. Yeni belediye binası yeni kadroları da beraberinde getirdi. Kadrosu içinde 5 kişiden oluşan muhasebe kalemi, 5 kişiden oluşan tahrirat kalemi, 7 kişiden oluşan tanzifat muhasebe kalemi, 160 kişiden oluşan memurini tanzifiye, 10 kişiden oluşan ketebe ve memurini saire, 8 kişiden oluşan memurini tıbbiye ve fenniye ile 57'si çavuş olmak üzere 74 kişiden oluşan memurini icraiye vardı. Bürokrasinin yükünü azaltmak için belediye reisliği muavinliği kadrosunu ihdas etti. Asayiş önlemlerini arttırdı. Hamalların taşıdıkları malları çalmalarını önlemek, serserilerin düzen altına alınmasını sağlamak için belediye kolluk gücünü kuvvetlendirdi. Örneğin düğünlerde silah atılmasını yasakladı. Dünürleri Giridizadeler. Bu uygulamayı ilk olarak kızı Evliyazade Gülsüm'ün düğününde başlattı. Davetlilerin silah atmasına izin vermedi. Nişanlısı Yusuf'un intiharıyla bunalıma giren Gülsüm kısa bir süre sonra Giridizade Hacı Süleyman Ağa'nın torunu Nuri Efendi ile evlendirildi. İsimlerinden de anlaşıldığı gibi Giridizadeler Giritliydi. Giridizade Hacı Süleyman Ağa tıpkı dünürleri Evliyazadeler gibi İzmir'in zengin komisyoncularından biriydi. Ayrıca Serbev Vabini dergahının kurucusuydu. Tuzcuzadelerin kızı Hatice Hanım da evliydi. Tuzcuzadeler İzmir'de ihraç mallarının depolardan limanlara nakil işlerini yürüten bir aileydi. Dipnot: Evliyazadelerin dünürleri Tuzcuzadeler 1950'li yıllarda, yani Evliyazadelerin damadı Başbakan Adnan Menderes döneminde Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle kurulan üsler ve tesislere taşımacılık yaparak Tuzcuoğlu Taşımacılık Şirketi'ni büyüttüler. Bugün Türkiye'nin en büyük taşımacılık şirketlerinden biri oldular. Tuzcuzadeler, Helvacızadeler ve Uşakizadelerle de dünürdü. Bu evlilikle Helvacızadeler, Uşakizadeler, Tuzcuzadeler, Giridizadeler ve Evliyazadeler akraba oldular. Giridizade Hacı Süleyman Ağa ile Hatice Hanım'ın evliliğinden 3 çocuğu vardı. Reşit, Tahir ve Halil. Bu 3 kardeşten Halil Efendi'nin 5 çocuğundan en büyüğü Nuri Gülsüm ile evlendi. Dipnot: Evliyazade Gülsüm'ün eşi Giridizade Nuri Efendi'nin kardeşi Hacı Reşit Efendi'nin torunları Ertuğrul Akça 1962'de Yeni Türkiye Partisi, 1965 ve 1969 seçimlerinde ise AP'den milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ertuğrul Akça'nın ağabeyi A. Orhan Akça ise 1964-1973 yılları arasında AP senatörlüğü yaptı. Gülsüm Hanım Nuri Efendi çiftinin bir yıl sonra Kemal adını verdikleri bir oğulları oldu. Daha sonra da bir kızları doğdu, Faire. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi kızını evlendirdikten sonra tekrar belediye işlerine döndü. Tıpkı daha önce belediye başkanlığı döneminde olduğu gibi bazı işleri sevap için yaptı. Bu nedenle bu giderlerin parasını cebinden ödedi. Örneğin kendi adına Hisar önündeki caminin şadırvanını yaptırdı. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi dönemin İngiltere Başkonsolosu Frederick Hornwood CB ve Viskonsül E.C. Blech, Fransa Başkonsolosu Merugon ve Hollanda Konsolosu Hendrik Spakler'le çok samimiydi. Vali Abdurrahman Nurettin Paşa Mayıs 1893'te İzmir'den Edirne'ye atandı. Onun yerine 2. Abdülhamid'in Nafıa 1879 ve Adliye 1884 nazırlıklarını yapıp daha sonra kızağa çekilen Hasan Fehmi Paşa getirildi. Yeni vali ile Evliyazade Hacı Mehmet Efendi arasında hiçbir problem yaşanmadı. Ama acı bir olay Evliyazade Mehmet Efendi'nin belediye başkanlığını bırakmasına neden oldu. Evliyazade Mustafa'nın ölümü. Belediye başkanı Evliyazade Mehmet Efendi o yıllarda İzmir'i kasıp kavuran salgın hastalıkları yok etmek için var gücüyle çalıştı. Bulaşıcı hastalıkların kentte yarattığı tahribatın önüne geçmek için sağlık komisyonu kurdurdu. Şehir temizliğinin sürekli denetim altına alınması için jandarma kumandanı, sıhhiye müfettişi ve belediye zabıtalarının müşterek çalışmasını sağladı. Bütçesinin yetersiz olmasına rağmen belediye doktorlarının sayısını arttırdı. Ama ne yaptıysa İzmir'in o yıllarda en büyük sorunu olan Tifo'nun önüne geçemedi. 1831'den beri İskenderiye, İstanbul gibi limanlardan, hatta Fransa'dan gelen Tifo salgını her geçen gün artarak sürüyor, şehirde neredeyse her evden bir cenaze çıkıyordu. Tifo hastalığı nedeniyle ölen İzmirlilerin içinde biri vardı ki Evliyazade Mehmet Efendi'nin belediye başkanlığından ayrılmasına neden oldu. Henüz blu çağına giren Evliyazade Mustafa yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Genç Mustafa Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin kardeşi Evliyazade Ahmet Efendi'nin oğluydu. Demirhan'da tüccarlık yapan Evliyazade Ahmet Efendi'nin eşi Zehra'dan bir de Yümmiye adlı kızı vardı. Mustafa'nın ölümü Evliyazade Mehmet Efendi'yi derinden sarstı. Üstelik hem yaşlı hem de hastaydı. Vali değişikliğinden yararlanarak istifasını verdi. Yeni vali İngilizce olarak bilinen Kıbrıslı Kamil Paşa'nın kalması için yaptığı ısrarlara rağmen Evliyazade Hacı Mehmet Efendi belediye başkanlığını bıraktı. Çakırcalı'yı Levantenler koruyor. 1895 yılının Kasım ayında İzmir valiliğine bir kez daha eski bir sadrazam atandı, Kıbrıslı Kamil Paşa. İngiliz çevrelerine yakınlığıyla tanınan Kıbrıslı Kamil Paşa İzmir'e gelir gelmez başta Vitoller ve Forbes'lar olmak üzere İngiliz Levanten aileleriyle çok yakın ilişki içine girdi. Bu yakın münasebetler o kadar arttı ki kentte şehre korku salan Çakırcalı Mehmet Efe'nin eylemlerine bilerek göz yumuyor. Amacı asayişi sabote edip İngiltere'nin bölgeye müdahalesini temin etmek. Müdahale arkasında ise İzmir'in muhtariyet kazanmasıyla birlikte kendisi de bağımsız vali olacak dedikoduları yayılmaya başladı. Kamil Paşa'nın İngilizlerle yakın ilişkisi İzmir'de başını belaya soktu. Gerek bu ilişkisi gerekse Çakırcalı Mehmet Efe'yi koruduğu şeklindeki jurnaller Yıldız Sarayı'na ulaşınca 2. Abdülhamit Kamil Paşa'dan kurtulmaya karar verdi. Saraydaki dostları sayesinde azledileceğini öğrenen Kıbrıslı Kamil Paşa soluğu İzmir İngiltere Konsolosluğu'nda aldı. Korktuğu Mithat Paşa'nın başına gelenlerin benzerini yaşayacak olmasıydı. Beklediği son gerçekleşmedi. İngiliz hükümetinin girişimleriyle sürgün yerine doğum yeri Kıbrıs'ta mecburi ikamet etmesine izin verildi. Dipnot. Gerçek midir bilinmez, Kıbrıslı Kamil Paşa İzmir valiliği sırasında sık sık memleketi Kıbrıs'a gidiyordu. İzmir'de o tarihlerde yaptığı nüktelerle İzmir'in gönlünde taht kuran şair Eşref'in hayranları arasında Vali Kamil Paşa da vardı. İzmir valisi Kamil Paşa Eşref'i seviyor ve koruyordu. Bir gün Kamil Paşa Kıbrıs'a giderken Eşref'ten ne hediye istediğini soruyor. Eşref, Kıbrıs'ın eşekleri meşhurdur, bir eşek getirirseniz makbule geçer paşam diyor. Bir ay sonra Kamil Paşa Kıbrıs'tan dönüyor. Valiyi rıhtımda karşılayanlar arasında Eşref de vardır. Kamil Paşa vapurdan iner ve karşıda Eşref'i görünce elini dizine vurarak "Tüh, sen benden eşek istemiştin, unuttun. Şimdi seni görünce aklıma geldi." deyince Eşref altta kalacak değil ya, hemen cevabını verir. "Ziyanı yok paşam, siz geldiniz ya." O dönemde İzmir'in başında sadece tifo gibi salgın hastalıklar belası yoktu. Şehrin etrafını sarmış çeteler de İzmir halkını canından bezdirmişti. Bugün olduğu gibi dün de çeteler sırtını belli güçlere dayamışlardı. Örneğin İzmirli Vitol ailesi Çakırcalı Mehmet Efe'nin en büyük destekçisiydi. Vitoller Çakırcalı'ya silah ve cephane yardımında bulunuyordu. Bu kuşkusuz karşılıklı bir çıkar ilişkisiydi. Lojistik desteğin karşılığında Çakırcalı Mehmet Efe Levantenleri Rum çetelerinden koruyordu. 1887'de Rum kaptan Foti çetesi Bornova'da Vitoller ile Wilkinson'ların 4 çocuğunu dağa kaldırmış, 800 lira fidye istemiş, Vitoller zaptiyelerden habersiz parayı götürüp çocukları sağ salim teslim almışlardı. Bu olaydan sonra Levantenler güvenlik önlemlerini kendileri almaya başlamışlardı. Gün gelecek namı büyük Çakırcalı Mehmet Efe Osmanlı Devleti tarafından bağışlanması için Vitol ailesine aracı sokacak ve affedilip düze inmesini sağlayacaktı. İzmir'deki bu derin ilişkileri bilmeden valilik belediye başkanlığı görevini yürütmek zordu. Kıbrıslı Kamil Paşa Levantenlerle, yabancı tüccarlarla ve diplomatlarla hayli sıcak ilişkisi olan Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin görevi bırakmasını bu nedenle hiç istememişti. Ancak Evliyazade Hacı Mehmet Efendi kararlıydı. Dipnot. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin torununun oğlu Aydın Menderes, Kıbrıslı Kamil Paşa ile Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'nin çok yakın arkadaş ve dost olduklarını söylüyor. Bu iki devlet adamının dostluğunu Evliyazadelerin yaşayan kuşağının neredeyse tamamı teyit ediyor. Ailelerine ait bu anıyı hepsinin bilmesi yıllar boyunca bu ilişkinin hep konuşulduğu anlamına geliyor. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi'den boşalan İzmir Belediye Başkanlığı'na Hacı Mehmet Eşref Paşa getirildi. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi yeğeni Mustafa'nın genç yaşında vefatı, yaşlanması ve son aylarda bir türlü kurtulamadığı hastalığı nedeniyle ölüm korkusuna kapılmıştı. Evden çıkmıyordu, işlerini oğlu Refik'e devretmişti. Evliyazade Refik Efendi. Evin tek erkek çocuğu Refik, dadılarla, halayıklarla, hizmetçilerle büyüdüğü için hayli şımarıktı. Refik babası gibi ticaretle uğraşmayı hiç sevmiyordu. Ancak işsiz görünmek istemediği için İzmir Valiliğinin karşısında bulunan babasına ait 20 odası 41 karyolası olan Evliyazade Oteli'ni yönetiyordu. Özellikle yabancı konukların kaldığı otelin oda fiyatları döneme göre hayli yüksekti. 50, 75 ve 100 kuruş. Bir diğer gelir de Evliyazade Hanı'ndaki dükkanların kiralarıydı. Evliyazade Refik iş yerine pek uğramıyordu. O yılların moda aksesuarı olan ve bu nedenle elinden hiç bırakmadığı gümüş saplı bastonuyla arabasına binip İzmirlilerin marina dedikleri limana giderdi hemen her gün. Marina ve çevresinde Avrupa standartlarında kafe ve restoranlar vardı. En çok tercih edilen yer Viyanalı Bay Kramer'in restoranı ve Cafe Lucas'tı. Kordon'da bulunan Sporting Club kentin en ünlü kulübüydü. Zevkle döşenmiş tertemiz salonu, binbir çiçekli süslü bahçesi ve terası hemen her gün dolardı. Kulübün ön tarafında rıhtım kenarında küçük şirin bir orkestra müzik yapardı. Ayrıca çeşitli temsillerin yapıldığı küçük tiyatro salonu vardı. Kulübe kadınlar da gelebiliyordu. Rumlar Türklerin kulübe üye olmaması için ellerinden geleni yapıyordu. Buna rağmen Osmanizade Ziya, Uşakizade Muammer, Sükkerizade Tevfik gibi Evliyazade Refik de kulübün ender Türk üyelerindendi. Evliyazade Refik çapkındı. Levanten kızlarla arkadaşlık etmekten hoşlanıyordu. Zaman değişiyordu. Müslüman kızlarının marinada gezinmeleri ve alışverişe gitmeleri İzmir'de hiç yadırganmıyordu. Kızlar genellikle sokağa çarşafsız çıkıyorlardı. Dar olmayan elbise giyip üzerlerine bele kadar inen bir örtü atıyor, yüzlerini ince ama koyu bir başka örtüyle kapatıyorlardı. Evliyazadelerin kızları, kadınları modayı yakından takip ediyordu. Zaten kara çarşafa hiç girmemişlerdi. Kentte piyano merakı çok yaygındı. Evliyazade Refik Efendi piyano dinlemeyi çok seviyordu. Müziğe tutku derecesinde bağlıydı. Özellikle İzmir'e gelen İtalyan opera kumpanyasını ve Fransız operet topluluğunu kaçırmamaya gayret ederdi. Bohemya kadın kumpanyası gibi düşük nitelikli eğlencelere dönüp bakmazdı bile. Evliyazade Refik Efendi Alaturka müzikten de hoşlanırdı. Ancak sadece arkadaşlarıyla yaptığı pikniklerde dinlemek şartıyla. Özellikle yaz akşamları Körfez'de yaptıkları kayık gezintilerinden çok keyif alırdı. 10-15 arkadaş bir olur, içlerinde saz çalanlarla, güzel seslilerle ya yiyecek içecek doldurdukları kayıklarla denizde ya da bir bahçede sabaha kadar yerler içerler, çalar söylerlerdi. Raşid'in yüksek perdeden sesi, Aziz'in Davudi kalın dolgun sesi, Halit Eyüp'ün gazelleri sabaha kadar susmazdı. Arap Abdi ve Şahbaz Ali'nin esprileri ortalığı kırıp geçirirdi. Uşakizade Halit Ziya Uşaklıgil, Abdülhak Hamid Tarhan, Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem ve benzerleri şairlerden şiirler okurdu. İzmir'in tanınmış ailelerinin çocukları bazı geceler İngiliz iskelesinin az ilerisindeki Madame Julia'nın lüks genel evine konuk olurlardı. Adı genel evdi ama ev herkese açık olmazdı. Burada sadece kentin paralı zenginlerine hizmet verilirdi. Bu evde yer bulamayanlar ikinci kordonda postane karşısındaki Cafe Costi'ye çıkan sokak başında bulunan Maison Dore ya da Madame Emme'yi ziyaret ederlerdi. Rumların işlettiği üçüncü sınıf genel evlere pek uğramazlardı. Smyrna Races Club. Refik'in babası Evliyazade Hacı Mehmet Efendi ile ortak yönleri hemen hemen hiç yoktu. Örneğin Evliyazade Refik'in başlıca tutkusu atlardı. Bu onun neredeyse tek işiydi. Ata çok iyi binerdi, bu konuda iddiaya girmekten çekinmezdi. Bir gün yine bir arkadaşıyla iddiaya girdi. Çizmeleriyle eğerinin arasına 5 altın koyulacaktı. Bu altınları düşürmeden 1 volta tırıs, 2 volta da galop yaparsa altınları alacaktı. Sonuçta iddiayı kazandı ve altınları aldı. At yarışları İzmir sosyetesinin yan yana geldiği bir eğlenceydi. İzmir'in en önemli koşusu Sultan koşusuydu. Padişahlar adına at yarışması yapılmasını yıllar önce Sultan Abdülaziz istemişti. Sultan Abdülaziz İzmir'e geldiğinde zengin ve meşhur bir Levanten aile olan Vitoller'in Bornova'daki evinde misafir kaldığı bir gece at yarışlarından bahis açıldı. Spora ve özellikle güreşe düşkünlüğüyle bilinen Sultan Abdülaziz kendisi için bir koşu düzenlenmesini istemişti. Bunun için hazineyi hasadan 300 altın tahsisat ayrılmasını emretmişti. Evliyazade Refik, İngiltere Başkonsolosu Mr. Patterson, İngiliz tüccar Forbes ile Yahudi Levantenler, Aliotti ve Reese gibi at severlerle Smyrna Races Club adında bir yarış kulübü kurdu. Kurucular arasında eşinin akrabası Kapanizade Reşat Efendi de vardı. Evliyazade Refik, İzmir'in ünlü ailelerinden Kapanizadelerin kızı Hacer ile evliydi. İzmir'in en tanınmış ailelerinden Kapanizadeler kimdi? Bu sorunun yanıtı Evliyazadeler hakkında da bilgi sahibi olmamıza yarayabilir. Ancak bu sorunun yanıtını öğrenmek için 17. yüzyıla kadar uzanmamız gerekiyor. Sabetay Sevi. İzmirlilerin Karamenteş dedikleri Haham Mordahay Sevi'nin ailesi kentteki Yahudilerin büyük çoğunluğu gibi 1492 tarihinde İspanya'dan kovulmuştu. 15. yüzyılın son yılları ve 16. yüzyılın ilk yıllarından itibaren İspanya 1492, Sicilya ile Güney İtalya 1493, Portekiz 1497 ve diğer Avrupa ülkelerinden kovulmuş çok sayıda Yahudi Osmanlı Devleti'ne sığındı. Sevi ailesi önce Mora'ya sonra İzmir'e yerleşti. Karamenteş'in oğlu Sabetay Sevi 7 Temmuz 1626 tarihinde İzmir'in Agora semtinde doğdu. Her Yahudi çocuk gibi o da eğitimine önce kutsal kitap Tevrat'ı öğrenerek başladı. Tevrat'ın özel yorumu sonucu ortaya çıkan gizemli Kabala öğretisine merak sardı. Haham olarak yetiştirilen Sabetay Sevi 39. yaşının eşiğinde yoğun bir mistisizme saplandı. Yahudi toplumunu kurtaracak tanrısal ilahi güce sahip Mesih, yani kurtarıcı olduğunu söylemeye başladı. Agora'daki Portugal ve Galante sinagoglarında ilk vaazlarına başladı. Dipnot. Sinagoglar da dahil olmak üzere tarihi eserlere yeniden hayat vermek için TÜSİAD Başkanı Tuncer Özilhan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina, Agora'da büyük bir restorasyon çalışması sürdürmektedirler. Ve 31 Mayıs 1665 tarihinde Mesih olduğunu ilan etti. Yahudi inancına göre Mesih kendilerine bugünkü İsrail topraklarında bağımsız bir devlet kuracak ve dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudileri bir araya toplayacaktı. Mesih olduğunu iddia eden Sabetay Sevi sinagoglarda ateşli konuşmalar yapmaya başladı. Taraftarlarının sayısı her gün arttı. Bu heyecanlı konuşmalar Avrupa'dan Yemen'e, Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan insanlar arasında dalgalanmalar yarattı. Bu akım Hristiyanları da Müslümanları da etkiledi. Avrupa'daki mileneryen Hristiyanları da 1666 yılında İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya gelişini bekliyorlardı. Bu kehanete göre İsa'dan önce Yahudilik içinden bir Mesih çıkması, bu Mesih'in bütün Yahudileri Hristiyanlığa döndürmesi ve kutsal toprakları işgal eden Türk İmparatoru'nun sorununun gelmesini gerektiriyordu. Sabetay Sevi'nin ortaya çıkışı bazı Hristiyanlara göre bu kehanetin habercisiydi. Gelişmelerden rahatsız olan Osmanlı yönetimi Sabetay Sevi'yi tutukladı ve yargıladı. Sultan 4. Mehmet çok uzun süren yargılamayı perde arkasından takip etti. Yargılama sonunda Sabetay Sevi'nin önüne iki seçenek kondu. İddialarından vazgeçmezse öldürülecek ya da Müslümanlığı kabul ederse hayatı bağışlanacaktı. Yahudi dönmesi bir Şeyhülislam. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Sabetay Sevi'nin sarayda sorgulanışı sırasında orada bulunanlardan biri de sultanın doktorlarından Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi'ydi. Hayatizade aslında gerçek adı Moses bin Rafael Abrabanel olan Yahudilikten Müslümanlığa dönmüş biriydi. Gershom Scholem Hayatizade için Sabetay Sevi adlı kitabında sultanın kız kardeşiyle evliydi ve 1670'te Erzurum valisiydi. 1665'e kadar Temeşvar Macaristan valiliği yapmıştı. 2001 sayfa 338 diye yazıyor. Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi'nin torunu Mehmet Emin Efendi, Osmanlı'da Şeyhülislamlık yapan bilinen ilk Yahudi dönmesidir.